Ayrım 22, Yaşam ve Yazgı, 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 239. 44. Bölüm. Yataklar boştu, koğuş komşuları ya başka yere götürülmüşlerdi ya da sorguda ter döküyorlardı. Her yanı dilim dilim kesilmiş gibi tükürüğe bulanmış yaşamıyla, belindeki korkunç ağrıyla kendinden geçmiş yatıyordu. Adamlar galiba böbreklerini sakatlamışlardı. Yaşamının yıkıldığı o acı anda bir kadının verebileceği sevginin gücünü anlamıştı. İnsanın karısı, demir ayaklar altında çiğnenen bir insanın sadece karısının gözünde bir değeri vardır. Her yanı tükürük içindedir ama karısı ayaklarını yıkar, karma karışık olmuş saçlarını tarar, acı dolu gözlerinin içine bakar. İnsanlar ruhunu daha fazla yaraladıkça, dünya için iğrenç bir insan halini aldıkça karısına daha yakın, daha değerli olur. Karısı kamyonun peşinden koşar, Kuznetsky köprüsünde, kamp duvarının önünde sırada bekler. Karısı ona birkaç tane şeker, soğan göndermeyi ne kadar çok ister. Ona gaz ocağının üstünde tatlı pide pişirir, kocasını yarım saat görebilmek için yıllarını verir. Yattığın her kadın değil, karın. Bu şiddetli umutsuzluk yüzünden başka bir insanda da umutsuzluk uyandırmak istiyordu. Birkaç satırlık bir mektup tasarladı. Olanları öğrendikten sonra benim baskı görmeme değil, tam zamanında beni bırakıp kaçtığına sevinmişsindir. Seni batan gemiyi terk etmeye zorlayan farelere özgü içgüdüne dua ediyorsundur. Ben yalnızım. Sorgu yargıcının masasındaki telefon bir an görünüp kayboldu. Böğrüne, kaburgalarının altına yumruk atan iri öküz. Yüzbaşı perdeyi kaldırıyor, ışığı söndürüyor. Dosyanın sayfaları hışırdıyor, hışırdıyor. Bu hışırtılar altında uykuya dalıyor. Birden kızgın, eğri bir biz kafatasına giriyor ve sanki beyni yanık kokuyor. Yevgenya Nikolayevna ihbar etti onu. Mermer gibi, mermer gibi. Bir sabah saatinde Zina Mekanka'da Cumhuriyet Devrimci Savaş Konsey Başkanı'nın çalışma odasında kendisine söylenen sözler. Sivri sakallı, yaylı gözlüğünün camları parlayan bir adam. Krimov'un makalesini okumuş. Tatlı tatlı, usul usul konuşuyor. Krimov anımsıyor. MK'nın onu Komintern'den geri çağırdığını ve Politizdat'ta yayınlanacak broşürlerin redaksiyonuyla görevlendirdiğini söylemişti gece Jenya'ya. Bir zamanlar adam yerine koyulurdum. Jenya'ya Troçki'nin onun Devrim ve Reform, Çin ve Hindistan adlı makalesini okuyup mermer gibi sert dediğini anlatmıştı. Jenya ile baş başayken söylediği bu sözleri başka hiç kimseye tekrarlamamıştı. Bunları sadece Jenya duymuştu. Dolayısıyla sorgu yargıcı da ondan, yani Jenya'dan duymuştu. Onu Jenya ihbar etmişti. 70 saatlik uykusuzluğu hissetmiyordu. Uykusunu almıştı artık. Zorlamışlar mıydı? Fark eder miydi? Yoldaşlar, Mihail Sidorovich, ben öldüm, beni öldürdüler. Tabanca kurşunuyla değil, yumrukla değil, uykusuzlukla değil. Jenya öldürdü. İfade vereceğim, her şeyi kabul edeceğim. Tek bir koşulla Jenya'nın ihbar ettiğini doğrulasınlar. Yataktan indi, kapıyı yumruklamaya ve bağırmaya başladı. Beni sorgu yargıcına götür, her şeyi imzalayacağım. Nöbetçi yakına geldi. Kes gürültüyü, çağırdıkları zaman ifadeni verirsin dedi. Yalnız başına kalamıyordu. Dövsünler, bilincini kaybetsin daha iyiydi, daha kolaydı. Nasıl olsa tıp izin veriyordu. Yatağa kadar topallayarak yürüdü ve bu manevi işkenceye katlanamayacağını, beyninin patladığını, binlerce parçasının yüreğine, boğazına, gözlerine saplandığını sandığında anlamıştı. Jenyacığım ihbar edemezdi. Öksürmeye, titremeye başladı. Affet beni, affet. Seninle mutlu olmak benim yazgım değilmiş. Bunun suçlusu benim, sen değilsin. Olağanüstü bir duyguya kapıldı. Belki de Dzerzhinsky'nin çizmesini bastığı zamandan bu yana ilk kez bu binadaki bir insanı saran bir duyguydu bu. Uyanmıştı. Karmakarışık beyaz Beethoven saçlarıyla Katzenelen Bogen dev gibi karşısında oturuyordu. Krimov ona gülümsedi. Komşusunun etli dar alnı kırıştı. Krimov Katzenelen Bogen'ın bu gülümsemeyi delilik belirtisi olarak karşıladığını anlamıştı. Bakıyorum da çok kötü dövmüşler sizi dedi Katzenelen Bogen, Krimov'un kan bulaşmış gömleğini göstererek. Evet çok dövdüler dedi Krimov dudak bükerek. Ya siz nasılsınız? Hastanede dinlendim. Komşular gittiler. Özel komisyon Dreling'e 10 yıl daha verdi. Yani 30 ediyor toplam. Bogolev ise başka bir koğuşa nakledildi. Ben dedi Krimov. Hadi anlatın bakalım. Ben komünizmde Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın insanlarla ilgili olarak iyi olan her şeyi, her bir iyi sözü gizlice toplayacağını düşünüyorum dedi Krimov. Bağlılıkla, şerefle, iyilikle ilgili her şeyi ajanlar telefondan dinleyecekler, mektuplarda arayıp bulacaklar, samimi sohbetlerden çekip çıkaracaklar ve bunları Lubyanka'ya bildirip bir dosyada toplayacaklar. Sadece iyi olanları. Burada insana olan inanç şimdi olduğu gibi yıkılmayacak, güçlendirilecek. İlk taşı ben koydum. İnanıyorum. İhbarlara, yalanlara rağmen ben kazandım. İnanıyorum. İnanıyorum. Onu dalgın dalgın dinleyen Katzenelen Bogen bunların hepsi doğru. Öyle olacak. Sadece o kadar ışıltılı bir dosyayı topladıktan sonra sizi buraya getireceklerini ve yine pataklayacaklarını eklemek gerekiyor dedi. Merakla Krimov'a baktı. Krimov'un gözleri çukura kaçmış, çenesinde kara kan izleri kalmış, kül sarısı yüzünün neden bu kadar mutlu ve huzurlu gülümsediğine hiçbir anlam veremedi. 45. Bölüm. Paulus'un yaveri Albay Adams açık bir bavulun önünde dikiliyordu. Komutanın emiröri Ritter çömelmiş, yere serilmiş gazetelerin üzerindeki çamaşırları ayırıyordu. Gece Adams ve Ritter Feldmarşal'in çalışma odasında diğer belgelerle birlikte Adams'ın kutsal savaş yadigarı saydığı komutanın özel haritasını yaktılar. Paulus bütün gece uyumadı, sabah kahvesini reddetti ve Adams'ın telaşını ilgisizce izledi. Arada bir ayağa kalktı ve yerde yakılmayı bekleyen kağıt tomarlarının üstünden atlayarak odada dolaştı. Tuval üzerine yapıştırılmış olan haritalar isteksiz isteksiz yanıyor, fırının ızgaralarını tıkıyordu ve Ritter'in kancayla fırını temizlemesi gerekiyordu. Ritter'in fırın kapağını her açışında Feldmarşal ellerini ateşe doğru uzatıyordu. Adams Feldmarşal'in omuzlarına kaputunu örttü ama Paulus sabırsızca omuz silkti ve Adams kaputu tekrar askıya götürüp astı. Feldmarşal belki de şimdi kendisini Sibirya'da tutsak olarak görüyor, askerlerle birlikte ateşin karşısında dikiliyor ve ellerini ısıtıyor, arkasında ve önünde ise uçsuz bucaksız bomboş topraklar var. Ritter'e bavulunuza daha kalın çamaşırlar koymasını söyledim dedi Adams Feldmarşal'e. Çocukluğumuzda tasavvur ettiğimiz kıyamet günü doğru değilmiş, ateşle ve kızgın kömürlerle ilgisi yokmuş. Gece iki kez General Schmidt uğradı. Telleri kopan telefonlar suskundu. Kuşatmanın başladığı andan itibaren Paulus, komutan olduğu orduların Volga'da savaşa sürdüremeyeceklerini açıkça anlamıştı. Yazın başarı kazanmasını sağlayan taktik, psikolojik, meteorolojik, teknik koşulların hiçbirinin var olmadığını, artıların eksiye dönüştüğünü görüyordu. Hitler'e başvurmuştu. 6. Ordu Manstein'la işbirliği yaparak kuşatma çemberini güneybatı yönünde delmek, bir koridor oluşturmak ve ağır silahların büyük bir kısmını bırakmak gerektiğini peşinen kabul ederek tümenlerini buradan çıkarmak zorundaydı. Yeremenko 24 Aralık'ta Manstein'a Mışkova Deresi bölgesinde başarılı bir darbe vurduğunda herhangi bir piyade tabur komutanı bile Stalingrad'da direnmenin olanaksız olduğunu anlardı. Bunu bir tek kişi anlamıyordu. Bu kişi 6. Ordu'yu Beyaz Deniz'den Terek'e uzanan cephenin ileri karakolu olarak adlandırıyordu. 6. Ordu bu kişi tarafından Stalingrad Kalesi ilan edilmişti. 6. Ordu karargahında ise Stalingrad'ın silahlı savaş tutsakları kampına dönüştüğü söyleniyordu. Paulus kuşatmayı delmek için bazı şanslar olduğunu şifreli mesajla tekrar bildirdi. Korkunç bir öfke patlaması olmasını bekliyordu. Hiç kimse yüksek başkomutanlığa ikinci kez karşı çıkma cesaretini gösteremezdi. Ona Hitler'in Feldmarşal Rundstedt'in göğsünden şövalyeli kaçını çekip aldığını ve bu sırada orada bulunan Brauch'in kalp krizi geçirdiğini anlatıyorlardı. Führer'le şaka edilmezdi. 31 Ocak günü Paulus şifreli mesajına yanıt aldı. Ona Feldmarşal rütbesi verilmişti. Haklılığını kanıtlamak için bir deneme daha yaptı ve imparatorluğun en yüksek nişanı olan meşe yapraklı şövalye açını aldı. Hitler'in ona bir ölüye davranır gibi davrandığını yavaş yavaş anlıyordu. Feldmarşal rütbesinin ve meşe yapraklı şövalye haçının ölümden sonra verilen rütbe ve nişan olması bunu gösteriyordu. O şu anda bir tek şey için, kahramanca bir savunmada trajik lider tipini yaratmak için gerekliydi. Komutası altında bulunan yüz binlerce insan devlet propagandası tarafından aziz ve çilekeş olarak ilan edilmişti. Bu insanlar sağdı, at eti pişiriyorlardı. Stalingrad'daki son köpekleri yakalıyorlardı, bitleri kırıyorlardı, kağıdın arasına tütün yerine yine kağıt sararak sigara içiyorlardı. Oysa bu sırada devlet radyoları yeraltı kahramanlarının onuruna matem müziği yayınlıyordu. Onlar yaşıyordu, soğuktan kızaran parmaklarını nefesleriyle ısıtıyorlardı, burunlarından sümükleri akıyordu, kafalarının içinde yemek yeme, bir şeyler aşırma, hasta numarası yapma, tutsak olarak teslim olma, bir mahzende bir Rus kadınına sarılıp ısınma düşünceleri parlıyordu. Oysa bu sırada devletin erkek ve kız çocuk korolarının söylediği "Almanya yaşasın diye onlar öldüler" şarkıları yayılıyordu radyo dalgalarıyla. Onlar günahkar ve büyüleyici bir yaşam için ancak ve ancak devlet öldüğünde dirilebilirlerdi. Her şey Paulus'un tahmin ettiği gibi oluyordu. Ordusunun istisnasız tamamen yok olmasıyla kanıtlanan haklılığını hissetme zorluğuyla yaşıyordu. Ordusunun yok olmasında, istemediği halde can sıkıcı ve tuhaf bir memnuniyet, kendi değerini takdir etmek için gerekli temeli buluyordu. Büyük başarı kazandıkları günlerde bastırılmış, silinmiş olan düşünceler aklına geliyordu tekrar. Keitel ve Jodl, Hitler'i Tanrı Führer diye adlandırıyorlardı. Goebbels, Hitler'in trajedisinin savaşta kendisine denk bir komutan dehasıyla karşılaşamaması olduğunu ilan ediyordu. Zeitzler ise estetik duygusunu bozduğu için Hitler'in ondan cephe hattını düzeltmesini istediğini anlatıyordu. Ya Moskova'ya saldırmaktan deli gibi, nevrastenik bir şekilde vazgeçmesine ne demeli? Ya ani bir iradesizlik göstermesine ve Leningrad'a yapılan saldırının durdurulması emrini vermesi, katı bir savunma yapılması ile ilgili fanatik stratejisinin temelinde itibar yitirme korkusu yatıyor. Artık her şey kesin, açıklık kazandı. Ama işte asıl korkunç olan da bu kesin açıklık. Emre uymayabilirdi. Kuşkusuz Führer onu idam ettirirdi. Ama insanları kurtarmış olurdu. Pek çok insanın gözlerinde sitem görüyordu. Kurtarabilirdi, orduyu kurtarabilirdi. Hitler'den korktu, canından korktu. Ordu karargahındaki Emniyet Müdürlüğü temsilcisi Çalp, geçenlerde Berlin'e giderken ona üstü kapalı ifadelerle, Führer'in Alman halkı gibi bir halk için bile son derece büyük bir insan olduğunu söylemişti. Evet, evet elbette. Hep tumturaklı konuşmalar, hep demagoji. Adams radyoyu açtı, parazitlerin içinden bir müzik çıktı. Almanya Stalingrad ölülerine ağıtlar yakıyordu. Müzikte gizlenen büyük bir güç vardı. Führer tarafından halk için, gelecekteki muharebeler için yaratılan efsanenin anlamı, belki de donmuş ve bitlenmiş distrofik insanları kurtarmaktan daha fazlaydı. Belki de nizamnameleri okurken, muharebe cetvellerini hazırlarken, operasyon haritalarını incelerken Führer'in mantığını anlayamıyorsun. Ya da belki Paulus'un ve askerlerinin yeni varlığı, onların Almanya'nın geleceğine yeni katılımları, Hitler'in 6. orduyu mahkum ettiği cefakarlık halisi içinde biçimleniyordu. Burada kurşun kalemin, logaritma cetvelinin ve hesap makinelerinin bir yararı yoktu. Burada hesapları farklı, mantığı farklı, garip bir karargah levazım subayı general etkili oluyordu. Adams, sevgili, sadık Adams, ne de olsa kuşku her zaman ve değişmez bir şekilde yüksek ruhsal soydan gelen insanlara özgü bir özelliktir. Dünya üzerinde sadece ve sadece dar kafalı, kendi haklılığını sarsılmaz bir duygu haline getirmiş olan insanlar hüküm sürerler. Yüksek soydan insanlar devletleri yönetmezler, çok büyük kararlar almazlar. Geliyorlar diye bağırdı Adams. Ritter'e toparlan diye emir verdi. Ritter de ağzı açık duran bavulu kenara çekti, üniformasını aşağı doğru çekerek düzeltti. Feldmareşal'in aceleyle bavula konmuş çoraplarının topukları delikti ve Ritter akılsız ve aciz Paulus'un delik çorap giymesi yüzünden değil, çoraplardaki bu delikleri kötü Rus gözlerinin görecek olması yüzünden üzülüyor, heyecanlanıyordu. Adams ellerini sandalyenin arkalığına koymuş, birazdan açılacak olan kapıya arkasını dönmüş, Paulus'a sakin, özenli ve sevgiyle bakarak dikiliyordu. Feldmareşal'ın yaveri olarak bu şekilde davranmak zorunda olduğunu düşünüyordu. Paulus masadan biraz geri çekildi, dudaklarını sıktı. Bu dakikalarda Führer ondan rol yapmasını isterdi. O da rol yapmaya hazırlandı. İşte kapı açılıyor, toprağın üstünde yaşayan insanlar karanlık yer altındaki odayı görecekler. Acı ve üzüntü geçti. Aynı şekilde törensel bir oyun oynamaya hazırlanmış Sovyet komutanlık temsilcilerinin değil, gözünü budaktan esirgemeyen, otomatik silahının tetiğine kolayca basmaya alışkın Sovyet askerlerinin kapıyı açacağı korkusu kaldı. Bilinmeyen bir şey karşısında duyulan endişe azap vericiydi. Bu sahne nasıl bitecekti ve yaşam nasıl, nerede, Sibirya'da mı, bir Moskova hapishanesinde mi, bir kamp barakasında mı başlayacaktı? 46. Bölüm. Gece Volga'nın sol kıyısındaki insanlar Stalingrad'ın üzerinde göğün renk renk ışıklarla aydınlandığını gördüler. Alman ordusu teslim oluyordu. Aynı gece Volga'nın sol kıyısından insanlar Stalingrad'a gittiler. Stalingrad'da kalan halkın son zamanlarda şiddetli açlıkla karşı karşıya kaldıkları söylentisi yayılmıştı. Ve askerler, subaylar, Volga askeri filosundan denizciler yanlarında ekmek ve konserve çıkınları getirmişlerdi. Bazıları yanına vodka ve armonika da almıştı. Ama tuhaftır, o gece Stalingrad'da silahsız olarak ilk gelen askerler kenti savunanlara ekmek verirken, onlara sarılır öperken sanki hüzünlüydüler, neşelenmiyor, şarkı söylemiyorlardı. 2 Şubat 1943 sabahı sisliydi. Volga'da buzların arasında kalan yerlerin üstünde buhar tütüyordu. Güneş sıcak Ağustos günlerindeki ve alçak kış rüzgarlarının estiği zamanlardaki sertliğiyle bozkırın üstünden doğuyordu. Kuru bir kar dümdüz toprakların üstünde uçuşuyor, sütunlar oluşturarak dönüyor ve bir anda hevesini yitiriyor, yerine oturuveriyordu. Doğu rüzgarının ayakları izler bırakıyordu ardında. Vınlayan diken saplarının çevresinde oluşmuş kardan yakalar, hendeklerin yamaçlarında donup kalmış bir dalga, dazlak kafaları andıran killi topraklar ve çıkık alınlara benzeyen tümsekler. Stalingrad tarafından bakınca Volga'dan gelen insanlar sanki bozkır sisinin içinden çıkıyormuş, sanki soğuk ve rüzgar tarafından birer heykel şeklinde yontulmuş gibiydiler. Bu insanların Stalingrad'da işleri yoktu. Onları buraya komutanları yollamamıştı. Burada savaş bitmişti. Kendileri geliyorlardı. Kızıl Ordu askerleri, yol işçileri, fırıncılar, karargâhta çalışanlar, arabacılar, topçular, cephe terzihanesinden terziler, tamir atölyelerinden elektrikçiler ve makinistler. Şallara sarılmış yaşlı adamlar, asker pantolonu giymiş kadınlar, erkek ve kız çocukları da onlarla birlikte Volga'yı geçiyorlar, tepeye tırmanıyorlar, arkalarından bohçalarla, yastıklarla dolu kızaklar çekiyorlardı. Kente tuhaf bir şey oluyordu, otomobil kornaları duyuluyordu, traktör motorları gürültü ediyordu. Bağırıp çağıran insanlar ellerinde armonikalarıyla yürüyorlar, dans edenler keçe çizmeleriyle karları eziyorlar, Kızıl Ordu askerleri bağırışıyorlardı. Ama kent bunlarla canlanmamıştı, ölü gibi görünüyordu. Stalingrad birkaç ay önce alışılmış yaşamına ara vermişti. Kentteki okullar, fabrikaların atölyeleri, kadın elbiseleri atölyesi, amatör topluluklar, kent polisi, kreşler, sinemalar ölmüştü. Kentin mahallelerini kaplayan ateşin içinde, sokaklarının ve meydanlarının kendine özgü planıyla, kendi yeraltı mimarisiyle, kendi trafik kurallarıyla, kendi ticaret ağıyla, kendi fabrika atölyelerinin uğultusuyla, kendi zanaatçılarıyla, kendi mezarlıklarıyla, içki alemleriyle, konserleriyle yeni bir kent, Stalingrad Savaşı boy atmıştı. Her devrin bir dünya kenti vardır. Bu kent o devrin ruhudur, iradesidir. İkinci Dünya Savaşı insanlığın bir dönemiydi ve Stalingrad bir süreliğine bu dönemin dünya kenti oldu. İnsan soyunun düşüncesi ve tutkusu oldu. Fabrikalar, rotatifler ve lunatipler onun için çalışıyordu. Parlamento liderleri onun için kürsüye çıkıp konuşuyorlardı. Ancak Bozkır'dan Stalingrad'a binlerce insan geldiğinde, boş sokaklar insanlarla dolduğunda, ilk otomobil motorları gürültü etmeye başladığında, savaşın başkenti hayata veda etti. Gazeteler o gün Almanların teslim olmasıyla ilgili ayrıntıları bildirmiş, Avrupa'daki, Amerika'daki, Hindistan'daki insanlar Feldmareşal Paulus'un kaldığı Bodrum'dan nasıl çıktığını, General Shumilov'un 64. ordusunun karargahında Alman generallerin ilk sorgudan nasıl geçtiğini ve Paulus'un kurmay başkanı Schmidt'in nasıl giyindiğini öğrenmişlerdi. O saatte Dünya Savaşı'nın başkenti artık yoktu. Hitler'in, Roosevelt'in ve Churchill'in gözleri dünyada yeni askeri gerginlik merkezleri arıyordu. Stalin parmağıyla masayı tıkırdatarak Genelkurmay Başkanı'na Stalingrad'daki orduların bulundukları cephe gerisinden yeni toplanma bölgesine nakledilmeleri için olanakların sağlanıp sağlanmadığını soruyordu. Henüz savaşçı generallerle ve sokak savaşının ustalarıyla, silahlarla, canlı operasyon haritalarıyla, irtibat yollarıyla dolu savaşın başkenti varlığına son vermiş, bugünkü Atina ve Roma'nın sürdürdüğü gibi yeni bir yaşama başlamıştı. Tarihçiler, müze rehberleri, öğretmenler ve her zaman canı sıkılan ilkokul öğrencileri onun görünmeyen sahipleri olmuştu. Yeni bir kent doğuyordu. Fabrikalarıyla, okullarıyla, doğum evleriyle, polisiyle, opera tiyatrosuyla, hapishanesiyle bir emek ve yaşam kenti. Ateş mevzilerine mermilerin ve ekmeklerin taşındığı, makineli tüfeklerin ve içinde lapa olan kapların sürüyerek götürüldüğü yollara, keskin nişancıların, gözcülerin, dinleme uzmanlarının taşlardan yapılmış gizli yerlerine ulaştıkları, kıvrımlı, kurnazca açılmış patikalara incecik kar yağıyordu. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 250.